Ayrım 18.
Dünyanın varlığı bizim için her an vardır. Bu koşullarda materyalizm yanılgıyı nasıl açıklar? Yanılgının olanaklı olması nereden gelmektedir? İdealist dünya anlayışı gibi, öteki şeyler arasında dinler gibi, yeryüzünde var olan birçok yanlış anlayışlar nereden gelmektedir? Bu soruları yanıtlamak için şeylerin ancak bizim pratik eylemimizin gelişmesi sayesinde duyularımızın peş peşe ortaya çıkarttıkları pek çok yönleri bulunduğu olgusundan hareket etmek gerekir. Bu yönlerin ancak bir tanesiyle yetinilirse şeyler hakkında geçerli bir bilgiye sahip olmak olanaklı değildir. Örneğin suya daldırılmış bir çubuğun biçimi hakkında yalnız gözlerimizin tanıklığıyla yetinirsek o tam olarak bilinemez. Her şey için durum aynıdır. Yanılgı mutlak değildir. Pratiğin bir anı öteki anlarından ayrı tutulursa yanılgı kökleşir. Bunun içindir ki yanılgı her zaman pratiğin kendisiyle düzeltilebilir ve giderilebilir. Ama bundan önceki derste gördük ki bilgi iki derecelidir, duyum ve kavram. Birinci dereceden ikinci dereceye geçiş bir genelleme oluşturur. İşte burada da ikinci bir yanılgı kaynağı olabilir. Çünkü öyle durumlar olabilir ki yeterli olmayan temellerden hareket edilerek genelleştirilmeye gidilebilir. Örneğin bazı burjuva siyasetçilerinin tutumlarına bakarak bütün siyaset adamlarının kokuşmuş olduğunu ifade eden bir kimsenin durumu buna benzer. Burada gerçeğin bir yönünü mutluğa götüren metafizik düşünce tarzını saptıyoruz. İşte burada da gene somut tahlil yetersizliğinin yanılgının kökeninde olduğunu görüyoruz. Ama şuna da işaret etmek gerekir ki bir genelleme yapıldığında gerçek olandan ayrılma ve bu gerçekten edinilen imgeyi bozma olasılığı vardır. Yanılgı mutlak değil, biçimi bozulmuş bir gerçektir. Lenin'in sözlerine göre bizzat bilgi sürecinde gerçeğin dışına doğru imgelemeci bir uçuş olasılığı bulunur. Fikirlerin kendilerine özgü olan bir sürükleme güçleri vardır. Bir kere doğduktan sonra kendilerinde vardırlar. Yani başka türlü söylersek beyin kendisinin dışında biçimlenen fikir yapılarının değerlerini yalnız kendisi denetleyebilen pratikten ayrılarak nispeten özerk bir şekilde işleyebilir. İşte pratik burada da yanılgıyı gerçeğin boyutları içine indirgemenin, düşünceyi yere ayak bastırmanın tek çaresidir. Şunu da not etmek gerekir ki, üretimin ve toplumsal varlığın bazı koşulları bu sürekli yanılgının giderilmesini kolaylaştırmazlar. Örneğin toplumların başlangıcında üretici güçlerin zayıf gelişmesi insana doğal olayların gerçek nedenlerini bulmak olanağını vermiyordu. Bunun üzerine insan doğal olayları kendi kendisine imgesel nedenlerle açıklıyordu. Efsaneler, mitler, dinsel inançlar buradan geliyor. Engels şöyle yazar: "Tüm uygar halkların geçtikleri belli bir aşamada her yerde tanrılar yaratmış olan kişileştirme içgüdüsü dinin evrenselliğini tanıtlar. Toplumun biri çalışırken öteki mülk sahibi olarak üretimi yöneten, planlar kuran ve kendisini bir fikir çalışmasına verebilen iki karşıt sınıfa bölünmesi salt kurgusal kavramların gelişmesini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda insanın zihinsel eyleminin ürünleri, üretimi ve toplum yaşamını yönetmekte kullandığı fikirleri gerçeğin gerçek kökeniymişler ve ancak kendi kendilerine bağlıymışlar gibi görünüyor. Nesnel gerçek ile fikirler arasındaki ilişkinin ancak gerçek olanın dışına doğru imgelemeci bir uçuşla olanaklı olabilen bir ters yüz edilişi, her şeye tersine dönmüş, gerçek dışı bir imge veren ve yanılgının en yüksek biçimini temsil eden idealist dünya anlayışını oluşturuyor. Böylece materyalizm, idealizmi yalnız çürütmekle kalmıyor, onun kökenini de açıklıyor. Lenin, idealizm için aşırı bir şekilde mutlak içine, maddeden kopmuş bir mutlak içine dalan bilginin çizgilerinden ya da küçük yüzeyciklerinden biri bir urudur diye yazmıştır. İdealizm elbette ki gerçek olanı yansıtır ama tersine yansıtır ve onu baş aşağı yürütür. İdealistler diyor Lenin, kısır çiçeklerdir. Nesnel ve mutlak olan gerçek insanlık bilgisinin canlı, üretken ve güçlü ağacı üzerinde biten asalaklardır. Ve Mao Zedong, pratikten ayrı, ondan kopmuş bilgi anlaşılamaz diye yazıyor. B. Marksist pratik kavramının bir tahrifi. Marksizmin yükselişiyle bu pratik kavramı öyle bir önem kazanmıştır ki artık bundan vazgeçmek olanaklı değildir. Bunun içindir ki gerici burjuvazi onu ele geçirip kendine mal etmeye ve tahrif etmeye kalkıştı. Burjuvazi de kendine bir eylem felsefesi hazırlamak istedi. İşte bu pragmacılık denen öğretidir. Emperyalist genişleme döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan pragmacılık, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'da geniş çapta yayılmıştır. Pratik, bilginin gerçekliğini tanıtladığına göre, pragmacılık bundan şu sonucu çıkarmak iddiasındadır. Başarılı olan her şey, yararlı olan her şey gerçektir. Gerçek olan her şeyin yararlı olduğu formülünden hareket eden pragmacılık bunu döndürür ve yararlı olan her şeyin gerçek olduğunu ileri sürer. O halde Marksizmin tam karşıtıdır. Pragmacılığın, bilinemezciliğin kaba bir çeşidi olduğunu görmek güç değildir. Pragmacılığa göre gerçeğin temeli, gerçek olana uygunluk, gerçek olanın doğru, gerçeklenmiş, doğrulanmış ve denetlenmiş yansısı değil, yalnızca yararlılıktır. Ama kim için yararlılık? Ahmet için mi yoksa Mehmet için mi? Burjuvazi için mi yoksa proletarya için mi? Gerçek olan her şey yararlıdır. Yalana gereksinmesi olanlardan başka herkese yararlı. Gerici burjuvaziye gittikçe daha çok yararlı olan ise yalandır. Ve proletaryaya yalnızca gerçek yararlı olabilir. O halde pragmacılığa göre gerçek özneldir, nesnel değildir. Aslında pragmacılık bizzat gerçeğin kendisiyle ilgilenmez. O bir bilişsizlik felsefesidir. İdealizmin en gerisidir. Örneğin pragmacılık şöyle diyecektir. Din vardır, bazı kimseler için yararlıdır. O halde gerçektir. Aslında gerileyen burjuvazinin, bilimi yatsıyan burjuvazinin tipik ideolojisi olan pragmacılık, gerçeği doğrudan doğruya egemen sınıfların çıkarlarına tabi kılar. Bu makyavelciliğin savunmasıdır. Devletin çıkarı, McCarthy'cilik, Rosenberg'ler cinayetini haklı gösterecektir. Eğer sermayenin çıkarı öyleyse, zaman zaman birbirine en karşıt şeylerin doğru olduğu karar altına alınacaktır. Bu azami kâra tapınmadır. Eylemin felsefesi olarak pragmatizm, ilkeleri ne olursa olsun başarılı olan eylemi salık verir. Ona göre sonuç, yararlılık, kullanılan araçları haklı gösterir. Bu gerçek şu anda Mussolini'nin düşündüğüdür, formülüne uyan faşist serüvencilerin tipik felsefesidir. Bilimsel alanda pragmacılık teoriden, düşünceden ve olacağı bilmeden vazgeçilmesini öğütler. Gelişi güzel görmek için deneyimleri över. Bunlar ne olursa olsun. Bu deneyimler başarılı olursa ne ala, yok başarıya ulaşamazsa ne yapalım, yazık. Pragmacılık böylece caniyane deyimlere de izin verir. Bu iğrenç teori mahpuslar üzerinde deneyimler yapan Nazi doktorlarının ve onlara özenen Japon doktorlarının bütün ideolojik yönünü teşkil ediyordu. Gene bu teori şimdi de bakteriyolojik savaş konusunda Amerikalıların teorisidir. Burjuva ideologları bir yandan böylece burjuvazinin kendi sınıf pratiğini haklı göstermeye çalışırken aynı zamanda pragmacılığı Marksistlere mal etmek iddiasındadırlar. Onların sözlerine bakılırsa güya Marksistler etkililiği her şeyin başına geçirirlermiş ve kendi topluluklarının karanlık amaçları için yararlı olan şeyi doğru ve gerçek olarak kabul ederlermiş. Bazı ideologlar böylece Hitler'in yaşamsal yalan teorisini Marksistlere bağlamak iddiasındadırlar. Marksist anlayış bambaşka bir anlayıştır. Bir fikrin yararlı olduğu için gerçek olması şöyle dursun, tam tersine bir fikir doğru ve gerçek olduğu, yani nesnel olarak şekillenmiş olduğu içindir ki ve yalnız bu takdirde yararlıdır, uygulanabilir. Çünkü daha zamanında rasyonalist Descartes'in de belirttiği gibi pratik gelip yanlış görüşü, hatalı yöntemi cezalandıracaktır. Amerikan emperyalizmi Hitler'in de yaptığı gibi bunu her gün deneyip duruyor. Bu fikir başarısızlığa uğradığı için yanlış ilan edilmez. Tersine nesnel olarak yanlış olduğu için başarısızlığa uğramıştır. Yararlı yalanı gerçeğin eş anlamı haline getirmek oportünistin taktiğidir. Yalnız ilkesiz ikbal avcıları ve emperyalist çöküşün ürünü serüvenciler böyle bir davranış çizgisini övebilirler. Marksizm hiçbir zaman gerçeği feda etmez. Marksistler görünüşteki ve geçici başarısızlıklara katlanmasını ve pratiğin en büyük iyiliği için bilimsel gerçeği açıklamasını bilirler. Bir zaman oldu ki Fransa'da Marshall planını ulusun çıkarlarına aykırı olarak niteleyenler yalnızca komünistler oldu. Pragmacılık tersine her zaman rüzgarların estiği yandadır ve yalnızca yakın başarıyı araştırır. Ama pratik, Marshall planını suçlamanın dayandığı teorik verilerin doğrulanmasına olanak verdi. Geniş yığınların gözü önünde gerçeğin ortaya çıkmasına, hangi değerlendirmelerin gerçeğe uygun, hangilerinin ise gerçeğe aykırı olduklarının gösterilmesine olanak verdi. İşte bu anlamdadır ki pratik gerçeğin ölçütüdür. 3. Göreli gerçek ve mutlak gerçek. Demek ki pratik bize bir şeyin özellikleri hakkında sahip olduğumuz fikrin doğruluğunu tanıtlama olanağını verir. Bu andan itibaren Kant'ın kendinde şeyinden geriye ne kalır artık? Hiç. Nitekim diyalektik, hatta idealist diyalektikçi Hegel bile bir şeyin özellikleriyle kendinde şey arasında bir ayrım yapmanın saçma olduğunu öğretir. Eğer bir şeyin bütün özelliklerini biliyorsanız o şeyin kendisini de bilirsiniz. Kaldı ki bu özellikler bizden bağımsızdır. İşte dünyanın maddiliğinden anlaşılması gereken şey budur. Ama madem ki onun özelliklerini tanıyoruz, bu nesnel gerçek hiç de tanınması olanaksız bir şey değildir. Örneğin şöyle bir şey söylesek saçma olurdu. Sizin karakteriniz başka bir şeydir, meziyetleriniz ve kusurlarınız başka bir şey. Sizin meziyet ve kusurlarınızı biliyorum ama karakterinizi bilmiyorum. Çünkü karakter doğrudan doğruya kusurların ve meziyetlerin bütünüdür. Aynı şekilde ressamlık resme ilişkin yapıtların tümüdür. Tablolar, ressamlar, renkler, çeşitli tarzlar, okullar vardır ve sonra kendinde ressamlık vardır. Ve bunların hepsinin üstünde duru ve tanınmaz bir şeydir demek de saçma olurdu. Nesnenin içinde iki bölüm yoktur. Nesne bizim pratikle derece derece başka yönlerini bulduğumuz bir bütündür. Şeylerin saklı özelliklerine gelince, diyalektik bu özelliklerin değişikliği doğuran karşıtların iç savaşımıyla kendilerini ortaya koyduklarını bize öğretti. Kendinde sıvı durumu, kendi iç çelişkisini donma ya da kaynama anında açığa vuran bu durum göreli denge halidir. Sonuç olarak ülkede dış görüntü ile kendinde şey arasında hiçbir ayrım yoktur ve olamaz. Ancak bilinenle henüz bilinmeyen arasında ayrım vardır. Gerçek olanın gitgide daha derin bir biçimde tanınmasıyla kendinde şey derece derece bize göre şey haline gelir. Şu halde görüyoruz ki diyalektik materyalist bilgi teorisine göre bir mutlak gerçek yani kendinde gerçek olana uygun olan gerçek vardır. Kant'a göre gerçek, insan zihnine göre görelidir. Kant'ın tersine Marksizm gerçeği doğal bir süreç olarak tanımlar. İnsanların bilincinde bu bilincin dışındaki nesnel gerçeğin gittikçe daha doğru olan yansısı, Marksistlerin gerçeği yadsıdıklarını söylemek bu artık düpedüz kara çalmadır. Ama sıvı örneğine tekrar gelecek olursak, görüyoruz ki bir olayın iç içeriği değişiklikle ortaya çıkar. Şu halde bazen bir olayın gerçeğinin net olarak belli olması için olayın belli bir gelişme ve olgunlaşma derecesine ulaşmasını beklemek gereklidir. Çelişkiler daha gelişmemiş oldukları zaman henüz fark edilemezler. Örneğin bir canlı varlığın başlangıçlarının incelenmesini güçleştiren budur. Kapitalizm için durum aynıdır. Onun onulmaz yaraları, çözülmez çelişkileri, can çekişme haline geldiği zaman geniş halk yığınlarının gözüne gittikçe daha iyi çarpar. Diyalektikçi Hegel'in gösterdiği gibi Minerva gece kuşu ancak akşamın alacakaranlığında uçar. Öyleyse olayların gelişmesi bilginin ilerlemesine olanak sağlar ve onun içindir ki sabırla gözlemde bulunmasını ve gerçeğin yansısının beyinde şekillenmesi için gerekli zamanı hesaba katmasını bilmek gerekir. Bilgi teorisinde bilimin bütün öteki alanlarında da olduğu gibi diyalektik olarak düşünmek gerekir. Yani bilgimizi hazır ve değişmez olarak görmemiz, bilginin bilgisizlikten nasıl çıktığını, nasıl eksik, tam doğru olmayan bilginin daha eksiksiz ve daha kesin bir hale geldiğini belirlememiz gerekir. Acaba hiçbir zaman tanıyamayacak, bilinemeyecek şeyler var mıdır? Hayır, asla. Yalnızca bilim ve pratik yoluyla bulunacak ve bilinecek şeyler vardır. Bütün bilim tarihi, bilinemezin var olmadığı, bilinmeyenin durmadan bilinen haline dönüştüğünü doğrular. Kant tersine bazı sorunları çözülmez sayıyordu. Zaten onun bilimsel ufku zamanın bilimlerinin sınırlarıyla kısıtlanmıştı. Örneğin o zaman organik kimya, biyoloji henüz yoktu. O zamandan beri ufuk genişledi ama durmadan Kant'ı yineleyenler bunu görmek istemiyorlar. Bunun için bilinemezcilik kötümser olduğu ve insan zihninin eksikliğinden yakındığı halde materyalizm iyimserdir. Hiçbir sorunu, örneğin kanser sorununu çözümsüz saymaz. Yalnız geçici olarak bilinmeyen şeyler vardır ve kapitalist rejim bilimin hızını engelleyerek bu geçiciliği uzatır. Dahası var, materyalizm buluşların olgunlaşmış oldukları alanları önceden görerek ve bunların çabuklaştırılması için bütün önlemleri alarak bilimin gelişmesinin planlanmasını sağlar. Zaten geçmişte bir olgunluğa ulaşmış olan buluşların birbirlerinden habersiz olan bilginler tarafından hemen hemen aynı zamanda yapıldığı sık sık olmamış mıdır? Bilginin, şeylerin kendilerinin bizde neden oldukları doğal bir süreç olduğunun en güzel kanıtı değil midir? Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki, belli bir olayın gelişmesi bütün ötekilerden bağımsız değildir. Her şey birbirine bağlıdır ve doğa zaman ve uzay içinde sonsuzdur. Doğa daima yeni şeyler oluşturur. Bitmez tükenmezdir. Bunun içindir ki bilginin gelişmesi de sonsuzdur. Dünyada hiçbir zaman bizim bilgimizin içinde yer almayacak kadar çok şey vardır. Ama her şey birbirlerine bağlı olduğuna göre bilmediklerimiz de bildiklerimiz de birbirine bağlıdırlar. Sonuç olarak bilim belli bir noktada durmaz ve bu anlamda bilimin gerçeklerinden her biri kendi başına ele alındığında görelidir. Çünkü bütün öteki gerçeklerle bağıntılıdır. Molekülün ötesinde atom bulundu. Atomun ötesinde elektron, çekirdek bulundu. Çekirdeğin ötesinde öteki parçalar. Ama gerçeğin sonuna ulaşabileceğini sanmak yersizdir. Elektronun kendisi de diyor Lenin bitmez tükenmez. Bu da bilgilerimizin nesnel değerinden hiçbir şey kaybettirmez. Çünkü görelinin içinde mutlak vardır, Lenin. Modern materyalizm yani Marksizm açısından bilgilerimizin nesnel, mutlak gerçeğe yaklaşıklık sınırları tarihsel olarak görelidirler. Ama bu gerçeğin varlığı bizim ona yaklaşmakta olduğumuz kadar kesindir. Tablonun çevre çizgileri tarihsel olarak görelidirler. Ama tablonun nesnel olarak var olan bir modeli temsil ettiği kesindir. Şu ya da bu anda, şu ya da bu koşullar içinde, şeylerin doğasına ilişkin bilgimizde, maden kömürü katranı içinde alizarini bulacak ya da atom içinde elektronu bulacak noktaya kadar ilerlemiş olmamız olgusu tarihsel bakımdan görelidir. Ama hiçbir bakımdan göreli olmayan şey, bu cinsten her bulgunun mutlak nesnel bilginin bir ilerlemesi olduğudur. Şu halde zamanla yanlış ya da günü geçmiş bir hale gelecek doğru bilimsel bir teori olamaz. Her bir teori değerini korur. Teorinin darlıkları, sınırlamaları bulunduğu zaman bunlar deneyimin tükenmez katkısıyla aşılmış olurlar. Bilimin ilerlemesi özgünlüğe doğru, beceriye doğru bir yarış değildir. Gerçeğin içinde derinliğine doğru bir ilerlemedir. 4. Teori ve pratiğin birliği. Diyalektik materyalizme göre bilgi, aklın, duyuların verilerini yorumlamasına aracılık eden bir işlem değildir. İnsan beyninde gerçeğin gittikçe daha doğru, daha şaşmaz yansısını oluşturan karmaşık bir süreçtir. Biliyoruz ki bu süreç, nitel bakımdan birbirinden ayrılan iki dereceyi içine alır. Duyusal derece, ussal derece ya da pratik ve teori. Ayrıca gördük ki pratik, teorinin zorunlu hareket noktası, bilginin kaynağıdır ve aynı zamanda gerçeğin ölçütüdür. Şu halde her teori zorunlu olarak pratiğe dönmelidir ve bu iki nedenden böyle olmalıdır. Birincisi, teori kesin olarak pratik tarafından yaratılmıştır. Dünyayı seyreden hevesli bir hoş merak için değil, dünyayı değiştirmeye yardım etmek için kurulup hazırlanmıştır. İkincisi, madem ki gerçek, kesiksiz hareket ve değişikliktir, kendi kendine yeterli olmaya çalışan bir teori, kısırlaşır, artık ölü bir dogmadan başka bir şey değildir. Israrla durmadan pratiğe dönmezse, bilgi süreci duraklar. Artık gerçeğin gittikçe daha kesin, daha şaşmaz bir yansısını elde etmek, teorinin yetersizliklerini düzeltmek, dünya bilgisini değiştirmek olanaklı olmaz. Bilginin tüm birinci dereceye, duyumlar derecesine dayandığını düşünen filozoflara görgücü denir. Fikirlerin, teorik bilginin rolüne büyük yer veren ama onları gökten inmiş sayan, fikirlerin pratikten çıkamayacağını kabul eden filozoflara da rasyonalist yani akılcı idealistler denir. Bunlar da, ötekiler de bilginin iki derecesini keyfi olarak ayırırlar. Bu iki derecenin birliğini kavramazlar. Bu tezin devrimci pratik alanındaki önemi kolayca anlaşılabilir. Bilimlerde olduğu gibi burada da her insanın kendisi her şeyi deneyemez. Teorinin hazırladığı ve işçi hareketinin 100 yıllık deneyimi sayesinde yanlışlığı daha önce kabul edilen ve düzeltilen dünya anlayışlarına kapılmak istemeyen her insanın özümlemeye çabalamak zorunda olduğu birikmiş bir toplumsal deneyim vardır. Teoriyi ihmal eden pratikçiliğe saplanır, körler gibi davranır ve karanlıklar içinde yürür. Pratiği ihmal eden ise dogmacılık içinde donar kalır. Artık kafası tıntın öten bir doktrinlerden başka bir şey değildir. Kuşkusuz ki teori, devrimci pratiğe bağlanmadıkça amaçsız kalır. tıpkı yolu devrimci teoriyle aydınlatılmayan pratiğin karanlıkta el yordamıyla yürümesi gibi. Marksist bilgi anlayışı yansız, nesnel olmak için, kendinde gerçeği görmek için kendini pratikten uzak tutmak gerektiği yolundaki yanlış fikri çürütmemizi sağlar. Burjuva nesnelciliği denen bu yanlış fikir, Marksizme karşı bir savaş makinesidir. Bu, kendi deneyimlerinden etkilenmiş olduğu için deneyler yapan fizikçinin nesnel olamayacağını söylemek gibi bir şeydir. Bilgi edinmek isteyen, dünyayı yani gerçeği değiştirme pratiğine bizzat katılmalıdır. Armudun tadını bilmek isteyen, armudu yiyerek değiştirmek zorundadır. Atomun yapısını ve özelliklerini bilmek isteyenin, atomun durumunu değiştirmek için fizik ve kimya deneyleri yapması gerekir. Devrimin teorisini, yöntemlerini bilmek isteyen, devrime katılmak zorundadır. Bütün gerçek bilgi doğrudan deneyimlerden doğar. Bunun içindir ki harekete katılmak yerine kollarını bağlayıp seyretmekle Marksizmi doğru olarak ve derinlemesine özümlemek olanaklı değildir. Ancak hareketten uzak durularak Marksizmin değeri hakkında bir yargıya varılabileceğini ileri süren küçük burjuva ideologları bundan alınmasınlar. Teori ancak hareketle kurulur, doğrulanır ve zenginleşir. Yalnız devrimci pratik kapitalist toplumun gerçeğini bulmak olanağını sağlar. Çünkü yalnız devrimci pratik bu toplumu dönüştürmeye, bu toplumun içinde hareket ettiği koşulları değiştirmeye niyetlenir. Ve yalnız devrimci pratik gerçeğe gereksinme duyar. Çünkü doğru bir teori olmayınca başarıya ulaşılamaz. Bunun içindir ki materyalizm şu ya da bu biçimde parti zihniyetini varsayar. Materyalizm her olayın değerlendirilmesinde belirli bir toplumsal grubun görüşünü açıkça ve hiçbir kuşkuya meydan vermeyecek biçimde benimsememizi zorunlu kılar. Zamanımızda bu grup devrimci proletaryadır. Pratik yoluyla doğruyu bulmak ve pratik yoluyla doğruyu tanıtlamak ve geliştirmek, algısal bilgiden başlayarak onu fiilen usa uygun bilgi haline getirmek ve sonra usa uygun bilgiden başlayarak öznel ve nesnel dünyayı yeni bir kalıba dökmek için devrimci pratiğe geçmek, pratik, bilgi, daha fazla pratik, daha fazla bilgi ve bu örneğin sonsuza kadar yinelenmesi ve her devirde pratik ve bilginin kapsamını daha yüksek bir düzeye ulaştırmak. Şu halde Marksizmi bir bilim olarak değil de yalnızca tarihin proletarya için taşıdığı öznel anlamı, başka bir deyişle proletaryanın olaylar hakkındaki öznel yorumunu temsil ettiğini sanmak kesinlikle yanlıştır. Bu değerlendirmeden şöyle bir sonuç çıkardı. Madem ki bu onların kendiliğinden gelme görüşleridir, proleterlerin Marksizmi öğrenmeye gereksinmeleri yoktur. Proleter olmayanlar ise, madem ki Marksizm kendi görüşlerini temsil etmeyecektir, Marksizmi öğrenmek zorunda değildirler. Tam tersine biz diyoruz ki, Marksizm bir bilimdir. Herkes ona gereksinme duyar ve onu öğrenmelidir. Marksizm hiç kimse için ne gereksizdir ne de yararsızdır.